Türkiye'nin konuştuğu olayları tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyorum.
Çok izlenen bir televizyon kanalında çıkıp bunları anlatma imkanı veya bir gazetede röportaj imkanı olsa ama otosansör olduğunu siz de biliyorsunuz. Çıkıp konuşabildiğimiz çok sınırlı mecra kaldı.
Bizim siyasi temsilcilerimiz neredeyse bir yıldan beri ana akım medyada yokmuş muamelesi yapılıyor. Benim son bir yılda çıktığım sizden başka yayıncı yok.
Televizyonlar bir kapanıyor, 20 kanala bakıyorsunuz aynı kişiler konuşuyor. Yani beni bir ulusal kanala çağırdılar, saat 11'de konuşacaktım. Tam giriyorum, dediler ki bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı şimdi konuşacak. Tamam bekleriz, bekleriz. Tam reklam oldu, bir daha konuşacaktı. Bir dakika dediler, şimdi Sayın Başbakan. Sonra da hükümet sözcüsü, ben 2,5 saat televizyon varmışım. Başka zaman olsa çıkar giderim. Ben size teşekkür ediyorum. Bizim gibi yerlerden nefes alıyoruz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar. Bugün 1 Mayıs 2017 İşçi Bayramı. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi enteresan görüntüler var ama bu sene biraz farklıydı. Yasaklı kelimeler, o yasaklı kelimelerin yazılı olduğu pankartların o kutlama alanlarına girişinde yaşanan sıkıntılar ve bulunan formüller tam bir Türkiye fotoğrafıydı. O enteresanlıkları tek tek sizinle paylaşacağız. İşçi Bayramı adı üstünde bayram ve AK Parti hükümeti döneminde resmi bayram olarak ilan edildi 1 Mayıs. Ama 1 Mayıs bayramdan ziyade bir sıkı yönetim alanı gibiydi İstanbul'da. İşte metrolar çalışmadı, vapurlar yolcu taşımadı. Birilerinin bir yerden bir yere ulaşması engellendi. Allah muhafaza 3-5 kişi bir araya gelir de Taksim'e yürümeye kalkar diye herhalde. Ve zaten Taksim'e yürümeye kalkan küçük küçük gruplara son derece sert müdahaleler yapıldı. 160'ın üzerinde gözaltına alınan eylemci olduğu bilgisi var. Sadece 2 kişi, yanlış duymadınız, 2 kişi Taksim meydanına çıkmayı başardı. Orada bir pankart ancak 15-20 saniye tutabildi. Sonra karga tulumba gözaltına alındı. O görüntülerle ilgili gözlemlerimizi de sizinle paylaşacağız. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yaşananları, işçilerin taleplerini ve daha çok polisin müdahalesini sizlere aktaracağız. Alanlarda neler yaşandı, hepsini bir bir konuşacağız. Hafta sonunun sürprizi kanun hükmünde kararnamelerdi. Biz daha çok evlilik programlarını konuştuk ama onu da tam konuşamadık. Evlilik programları yasaklandı mı, yasaklanmadı mı kanun hükmünde kararnamelerle? Buna evet diyen de yok, hayır diyen de. Ama yasaklandı yani. Görüntü o şekilde. Hatta RTÜK'ün başkanı bile hukukçulara incelettiriyoruz diyor. Aslında o yasağı isteyen RTÜK başkanı değil miydi? O yasak geldi mi gelmedi mi? Buna ilişkin tartışma devam ediyor ama satır aralarında gerçekten çok çarpıcı başka bir takım kararlar da var. Özellikle akademisyenlere ilişkin 484 akademisyen daha üniversitelerden atıldı. Toplam 5000'in üzerinde akademisyen, tam rakamı birazdan vereceğim size. Bunlar Boğaziçi Üniversitesi'nden, ODTÜ Üniversitesi'nden, ODTÜ'den, İstanbul Üniversitesi'nde şu anda istihdam edilen akademisyenlerden fazla. Büyük bir aslında birikim yok ediliyor göz göre göre. İşte üniversiteden atılan bir akademisyen de yazdığı bir yazıyla hafta sonunda çok gündem oldu. O yazı çok paylaşıldı. Onunla da konuşacağız. Babası 5 yaşındayken Güneydoğu'da şehit olan ve sonrasında barış bildirisine imza attığı için üniversitesiyle ilişiği kesilen bir akademisyen. Doçent Doktor Ulaş Bayraktar canlı yayın konuğumuz olacak. Hislerini aktaracak bize. O yazının çarpıcı bölümlerinde ben sizlere okuyacağım. Hangi duygularla o yazıyı yazdığında kendisi aktaracak. Dedik ya, o kadar akademisyen atıldı, başka bir takım alanlardan devletle ilişiği kesilen isimler var ama onlardan daha çok evlilik programları konuşuldu diye bir muamma haline aldı. Yani kanun hükmünde kararnameyle ne yapmak istediğini devletin henüz tam anlayabilmiş değiliz. Ama biraz üstü örtülü de olsa belli ki evlilik programları iptal ediliyor. Bunu RTÜK'ten bir tam olarak soracağız. RTÜK'ün CHP'li üyesi İsmet Demirdoğan konuğumuz olacak. Bize oradan algıladığını anlatacak. Ama İsmet Demirdoğan diyor ki o kadar değil, o kadarla sınırlı değil. Siz takıldınız evlilik programlarına, daha ciddi riskler var televizyonlar ve radyolar için. O riskler neler? Onları da bizle paylaşacak satır aralarındaki riskleri. Şimdi enteresan bir tablo da var. Bir takım hakim ve savcıların da ihraç edildiğini gördük. Son kanun hükmünde kararnameyle birlikte. Ama bu ihraç edilen hakim ve savcılar, daha çok stajyerler, yeni yani 15 Temmuz'dan sonra göreve başlayan stajyer hakimler ya da savcılar. Bu ne demek oluyor? Yani nasıl oluyor bu mesele? Bunu da bir konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş konuğumuz olacak. Geçen hafta AK Parti teşkilat mensubu hukukçular hakim ve savcı olarak Adalet Bakanlığı'nda istihdam edilecekler. Adalet politize ediliyor diye açıklama yapan, buna örnekler veren Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış Arkadaş detayları aktaracak bize. Son kanun hükmünde kararnameyle ne yapılmaya çalışıldığını da ondan öğrenmeye çalışacağız. Geçen hafta Büyükçekmece'deki Albatros Parkı ile ilgili çokça çağrıda bulunduk. Size de bütün detayları aktarmaya çalıştık. Vazgeçmiyoruz, onunla ilgili konuşacağız yine. Çevre Mühendisleri Odası'nın satışın iptali için yaptığı başvuruyu da aktaracağım sizlere. Aynı zamanda İstanbul Milletvekili Barış Arkadaş'la bu hakimler savcılarla ilgili mesele kadar önem verdiğimiz bu gelişmeyi de konuşmak istiyoruz. Niye CHP bu belediye başkanına ses çıkartmıyor? Bu soruyu da kendisine soracağız ve 1,5 saat boyunca Türkiye'nin gündemindeki bütün başlıkları sizlere aktarmaya çalışacağız. Belki de en sıcak olanını en sona bıraktık, onunla başlayacağız ve aktaracağız. O da AK Parti'deki gelişmeler. Artık takvim netleşti. Bugün AKP'de MKYK toplantısı vardı. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı. Orada resmen karar alındı. 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre toplanacak. Üçüncü kez ilk olağanüstü kongre Abdullah Gül'ün başbakanlığı, daha doğrusu genel başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a devrettiği kongreydi. İkincisi Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan ve genel başkanlıktan alındığı kongre. Üçüncüsü de Binali Yıldırım'ın genel başkanlık koltuğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devredeceği kongre olacak. Detayları aktaracağız. AK Parti'de içten içe büyük bir hazırlık yapıldığını görüyoruz ve Türkiye çok yeni ilklere sahne olacak. O ilkleri de sizinle paylaşacağız. Dedik ya, 1,5 saat boyunca beraberiz. Bütün başlıklar, Türkiye'nin konuştuğu gündemdeki önemli başlıklar canlı tanıklarıyla birlikte ve canlı bağlantılarla programımız içinde olacak. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresinden YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşabileceğinizi aktaralım ve süratle programımıza başlayalım.
Kanunun kim üstünde olabilir? Hiç kimse, hiç kimse. Ateşle oynuyor bazıları. Bu yönetimle gitmez. Bu yönetimle gitmediğini zaten toplum da biliyor. Oyuna sahip çıkmak için sokağa çıkmış insanlara da yok efendim darbe girişimidir, yok efendim hedef gösteriyorlar. Ya gecenin bir vakti gencecik çocuklar sokakta demokratik hak kullanıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatlerinde RSFM'de.
Kanun söz demek.
...1 Mayıs İşçi Bayramı. Şimdi bayram olarak 2010 yılında, 2011 yılında, 2012 yılında kutlandı. Gerçekten Taksim'de daha önce de aktarmıştım size. Boşuna korkmuşuz manşetleriyle çıkmıştı o zaman Taksim'de yapılan kutlamalar. İnsanlar ailelerini aldılar, gittiler ve 1 Mayıs'ı özgürce Taksim Meydanı'nda kutladılar. O dönem yine iktidarda AK Parti vardı ve AK Parti bu yaptığıyla övünüyordu. Haklıydı da, ama 2011'den sonra yasaklandı. 2012'den sonra yasaklandı yeniden Taksim. Önce inşaat gerekçesiyle, sonra güvenlik gerekçesiyle. Ve o günden bugüne Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları yapılamadı. Bugün de öyle. Aslında DİSK öncülüğünde bu bir takım sivil toplum kuruluşları yine Taksim'de kutlayabilmek için hem İçişleri Bakanı'na gittiler, hem İstanbul Valiliğine gittiler. Ve başvurularını yaptılar ama olumlu sonuç alamadılar. O nedenle resmi kutlama İstanbul'da bu sene Bakırköy'de yapıldı. Bakırköy'e binler gitti ve 1 Mayıs'ta sıkıntılarını ortaya koydular. Kolay gitmediler tabii. İstanbul'da bildiğiniz sıkı yönetim vardı. Otobüslerin çalışması sıkıntılıydı. Vapurlar yolcu taşımadı. İnsanlar bir yerden bir yere gitmesin diye yönetim elinden geleni yaptı. 3-5 kişi bir araya gelip de Taksim'i zorlarsa endişesinin bütün o güvenlik kaygılarına hakim olduğunu görebiliyoruz. Taksim'e gitmek isteyenler Gayrettepe'de buluşan 150-200 kişilik bir grup vardı. Onların çevresinde de 150-200 kişilik bir polis grubu. Beşiktaş'ta durumu protesto eden gençlere müdahale yapıldı. Ters kelepçe takıldı. O anda orada olan hukukçu Efkan Bolaç duruma müdahale etti. Oradaki tabloyu birazdan ondan alacağız. Ama onun dışında Taksim'e giren sadece iki kişiydi görebildiğim kadarıyla. İki kadın bir şekilde Taksim meydanına girdiler. Ellerindeki pankartı yaklaşık 15-20 saniye gösterebildiler. İşte 1 Mayıs'la ilgili bir pankart. Sonra yaka paça onlar da gözaltına alındı. Taksim'e girmek isteyen Harbiye tarafından bir grup da polis tarafından engellendi. Onlar da gözaltına alındılar. Ufak tefek bir takım tartışmaların Bakırköy'de de yaşandığını söyleyebiliriz. Ne istediler işçiler alanlarda? Ankara'da da iki noktada yapıldı. İlk kez 1 Mayıs kutlaması bu sene Erzurum'da yapıldı. Trabzon'dan, Van'dan kutlama görüntüleri geldi. Ama ağırlıklı olarak şunu istediler. İş cinayetleri dursun dediler. Kıdem tazminatımıza dokunmayın dediler. Bu çok önemli çünkü gündemde olan bir meseleydi. OHAL kaldırılsın talepleri vardı. Kanun hükmünde kararnameyle mağdur edilen insanların mağduriyetleri giderilsin dediler. Ve belki de en çok üzerinde durulan mesele bütün toplumun üzerinde anlaşacağı bir anayasa talebi sivil toplum örgütleri tarafından meydanlarda dile getirildi. Dedim ya bu çok kolay olmadı diye işte o örneklerden biri Beşiktaş'taydı. Beşiktaş'taki örneği Efkan Bolaş'la konuşalım. Çünkü şahit oldu. Belki diğer şahit olduğu vesileler varsa onu da bize anlatsın isteyeceğiz. Efkan Bolaç hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nedir o Beşiktaş'ta yaşanan? Yani çok küçük grupların aslında bir Taksim
Beşiktaş'ta
talepleri olduğunu gördük ama Beşiktaş'taki biraz daha farklıydı herhalde. Buyur.
Beşiktaş'ta şöyle bir durum. Beşiktaş'taki CHP Gençlik Örgütü, Beşiktaş CHP ilçe binasının önünde bu konuyla 1 Mayıs'la ilgili olarak bir kutlama yapmak istedi. Kutlamayla birlikte dışarıda küçük çaplı yaklaşık 20-30 kişilik bir gruptu. Bu grup halay çekti. Halay çektikten sonra polisin müdahalesinden sonra dediler ki biz burada oturacağız, bu durumu protesto ediyoruz dediler. Anayasal hakkımız olan barışçıl amaçlarla izin almaksızın gösteri yapma hakkımız var dediler. Bunun üzerine oturdular. Oturduktan yaklaşık 3 dakika sonra herhangi bir uyarı yapmadan çocukların hepsini ben de dahil hepimizi almaya kalktılar. Daha sonra benim avukat olmam sebebiyle bıraktılar beni. Ama çocuklarla ilgili olarak işte kelepçe dediler. Ters kelepçeyle araca bindirdiler. İlk önce Gayrettepe'ye sonra da güvenlik şubeye götürdüler. Şu anda güvenlik şubede ifadeleri alınacak. İfadelerine sonra
İzinsiz gösteri yapmak mı suçları?
Evet. 2911 sayılı toplantı gösteri
yürüyüşlerinin muhalefetten herhalde işlem yapılacak haklarında. Evet. Yani evet, yine tabii bu Türkiye'de daha sık rastlanılan bir şey de yeni bir uygulamaya da tanıklık ettik. Bugün Bakırköy'e gidenler üzerinde KHK ya da OHAL'le ilgili eleştiriler cümle varsa o pankartları alana sokamamışlar. Ve çok enteresan görüntüler oluşmuş. Şimdi yani Ankara'da ne demek da, yani Ankara'da evet ne nasıl bir yasak bu Allah aşkına? Bu yine OHAL'den kaynaklanan bir şey mi yoksa polislerin yani, bir dakika bu zararlı kelime falan mı demişlerdir?
Yani polislerin kendilerinin almış olduğu bir karar. Bu konuyla ilgili olarak OHAL vesaire değil. Çünkü orada birilerini ifade eden bir şey yok. Genel anlamda söylenmiş bir laf var. Ama bu konuyla ilgili olarak polis zannedersem kendiliğinden bir duyarlılık geliştirmiş. O duyarlılık sonrasında da böyle bir durum ortaya çıkmış.
Daha neler göreceğiz bilmiyorum. Bakalım. Çok teşekkürler Efkan Bolaç.
Rica ederim.
Görüşmek üzere. Efkan Bolaç Beşiktaş'ta şahit olduğu meseleyi bize aktardı ama şu gerçekten yakışıyor mu Türkiye Allah aşkına? Bir pankart taşıyor. 1 Mayıs'a gidenler, gruplar. Ellerinde KHK'yı protesto eden pankartta KHK'yı protesto eden bir cümle var. Ya da OHAL'i protesto eden bir cümle var. Ve bu cümlenin yazılı olduğu pankartların alana girişine izin verilmiyor. O bölgeler ya kesiliyor pankarttan öyle giriliyor. Ki o da zaten herhalde inat olsun diye yapılmış. Ya da siyah bir takım boyalı kalemlerle oralar boyanıyor. Peki ne yapmış oluyor polis? KHK ile ilgili kızgınlıkları ortadan kaldırmış mı oluyor? Bunun görünmesini engellemiş mi oluyor? Oraya giden insanlar zaten bu ortak paydada birleşmiş insanlar değil mi? Bütün bunların gerçekten anlamanın imkanı olduğu bir dönemi yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Dedik ya 2010 yılında, 2011 yılında, 2012 yılında o özgüven, yönetimin kendisine olan özgüveni aslında Taksim Meydanı'ndaki şenlik görüntülerinde ortaya çıkartmıştı. Aradan geçen 5 yıl sonunda Türkiye'de yasaklı kelimeler var. OHAL gibi, KHK gibi. O kelimelerle ilgili pankartların alanlara girişi yasaklandı ve onların bulunduğu bölüm kesildi ya da siyah kalemle boyandı ki işte o pankartlar eylem alanına girebilsin diye taşıyanlar böyle bir formül buldular. Bu formül de herhalde orada çekilen fotoğraflarla birlikte 1 Mayıs tarihine geçecek formüllerden birisidir. Az önce söyledim, daha çok kıdem tazminatı üzerinde duruldu dedim. Kıdem tazminatı ile ilgili hazırlığı var hükümetin, onu biliyoruz. Buna karşı çıkıyorlar ve Kani Beko kıdem tazminatımızı leş kargalarına yedirtmeyeceğiz dedi Bakırköy'de yaptığı açıklamada. Onun dışında taşeron işçiler en çok konuşulan konulardan birisiydi. 1 Kasım'da taşeron işçilerle ilgili hükümet, AK Parti iktidara gelirsem hepsini kadroya alacağım sözü vermişti. Ahmet Davutoğlu dönemiydi. O söz yerine getirilmedi. Sendikalar bu sözün peşinde olacağız dediler alanlarda bu yılki 1 Mayıs'ta. Ama sadece DİSK gibi hükümete muhalif sendikalar değil, HAKİŞ gibi diğer sendikalarda hükümete yakın olduğunu beyan etmekten endişe etmeyen sendikalarda taşeron işçilerle ilgili hassasiyetlerini ortaya koydular. Bakırköy Meydanı'nda yeni anayasa talebi de vardı. Toplumsal uzlaşmayla ortaya konacak yeni bir anayasa talebi. Şöyle dedi Kani Beko, biz bu topraklarda 80 milyon insanın anayasasını yapmak için önümüzdeki dönemde birlikte mücadele edeceğiz. Eşitlikçi, özgürlükçü, laik, demokratik, sosyal bir anayasa olması gerekir dedi. Aydınlık bir ülke için birer meşale yakalım. Bu topraklarda eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, kardeşlik mücadelesi verenlere, toprağa çıkanlara, 8 Mart'ı yaratan kadınlarımıza, 1516 Haziran'da büyük işçi direnişini yaratanlara, Gezi direnişindeki kahraman kardeşlerimize, 10 Ekim'de Ankara'da katledilen barış güvercinlerimize, barış elçilerimize, Deniz Gezmiş'e, Mahir Çayan'a, İbrahim Kaypakkaya'ya, Kemal Türklere, Türkiye işçi sınıfına selam edelim dedi Kani Beko Bakırköy Meydanı'nda yaptığı konuşmada. Cumhuriyet Halk Partili ve HDP'li milletvekillerinin de 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı alanlarda olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım dedik ya. Trabzon'da vardı mesela kutlama. Trabzon'da bir provokasyonun da işinden dönülmüş. Kutlamayı yapan gruplar kutlama alanına yaklaştıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili slogan atan bir taraftar grubu onları karşılamış. Gerginlik polisin o taraftar grubunu bölgeden uzaklaştırmasıyla son bulmuş.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de.
Bugün 1 Mayıs kutlamaları hafta sonunda yayınlanan iki kanun hükmünde kararname ile birlik gölgesinde yapıldı diyebiliriz. O kanun hükmünde kararnamelerde yine önemli bir takım kararlara imza atıldı. Yine akademisyenler 484 yeni akademisyen 63 üniversiteden ilişiği kesildi üniversiteleriyle. Şu ana kadar ilişiği kesilen toplam akademisyen sayısını da sizlere aktaralım. Toplamda 5000'in üzerinde akademisyen, 5295 akademisyen üniversiteden atıldı bu 15 Temmuz sonrasında. 5295 akademisyen az değil. Gerçekten çok ciddi rakam ve bunlardan 1406'sı araştırma görevlisi, 1512'si yardımcı doçentti, 885'i doçentti, 766'sı ise profesör kadrosundaydı. İhraç edilen akademisyenlerin %14'ünün profesör olduğuna bir kez daha dikkatlerinizi çekmek isterim. İhraç edilen akademisyenlere baktığınızda bir ODTÜ ile Ankara Üniversitesi'ni yan yana koyun. Onların toplam akademisyen, orada görev yapan toplam akademisyen sayısından fazla. Marmara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'ni yan yana koyduğunuzda da onların toplam kadrosundan fazla akademisyeni Türkiye bu süreçte kaybetti. Neyle ilgili? Aslında olağanüstü hal FETÖ'yle mücadeleydi. Cemaatle mücadele kapsamında devlet kendisine ilan etmişti. Böyle açıklanmıştı. Ama daha çok barış akademisyenlerinin bu çerçevede üniversitelerle alakalarının ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. Şu anda son kanun hükmünde kararnameyle 484 akademisyenden 52'sinin barış akademisyeni olduğu bilgisini de sizlerle paylaşalım. Diyarbakır'da ilişiği kesilen akademisyenlerden 22'sinin de bu karar sonrasında bugün itibariyle evlerinde, iş yerlerinde arama yapılarak gözaltına alındığı bilgisi var. Şimdi bir akademisyene mercek tutacağız çünkü bu ilişiği kesildikten sonra yazdığı bir yazı sosyal medyada en çok okunan yazılardan birisi haline geldi. Doçent Doktor Ulaş Bayraktar. O da ihraç edilen akademisyenler arasındaydı ama ihraç edilmeyi beklediğini de aktarıyordu o yazısında. Şöyle birkaç başlığı ben okuyacağım. Hangi duygularla bu yazıyı yazdığında kendisine canlı yayında soracağız. Şöyle diyor Ulaş Bayraktar. Gerçekten kızgın değilim, öfke duymuyorum. Geçen hafta Paris'teki terör saldırısında ölen polis memurunun sevgilisinin cenazesinde Anthony Leris'ten yaptığı alıntı benim hislerime de tercüman oluyor. Nefretimi kazanamayacaksınız. Siz de benim öfkemi, nefretimi kazanamayacaksınız. Şerbetliyim ne de olsa. Babamı 5 yaşında benden alan sorunu nefretle, intikam duygusuyla düşünmemeyi bir şekilde becerebildiğimi sanıyorum. Şimdi çocuklarımı bir süre annelerinden uzak, beni öğrencilerimden, derslerimden ayrı koyan sizleri de anlıyorum. Anlıyorum çünkü sarhoşluğu ve ertesi gün yaşanan suçluluk duygusunu iyi bilirim. Sizler de biliyorum ki makamın, iktidarın, ünvanların sarhoşluğu içindesiniz şimdi. Bir gün ayılacaksınız ve o zaman siz de anlayacaksınız ne büyük haksızlıklara ve adaletsizliklere sebep alet olduğunuzu. Çünkü siz yarının vaatlerine kanmış durumda bugün de değil o serapta nefes alıyorsunuz. Ben ise yarından düne, bugüne bakmaya çalışıyor ve yarın utanacağım hiçbir şeyi görmemenin huzuruyla yastığa koyuyorum başımı diyor Ulaş Bayraktar. Üniversitesiyle ilişiği kesildikten sonra ve şu anda da telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ulaş Bayraktar.
Hoş bulduk Yavuz Bey, merhabalar.
Merhabalar. Gerçekten etkileyici bir yazı. Ben hafta sonunda okudum. Çok fazla paylaşıldığını, herkes tarafından tavsiye edildiğini de gördüm. Gülmemi de engelleyemeyeceksiniz diyorsunuz bu aldığınız kararla. Hayatımı da bir şekilde idame ettiririm diyorsunuz. Aslında sizin kadar olayı müspet karşılayan ya da yine de bu başına gelmiş olmasına rağmen geleceğe bu kadar umutla bakan KHK-Z'de diyeyim az görünüyor. Yani biraz daha kızgınlar, biraz daha öfkeliler, sanki bir hesap sorma amacıyla yaşar gibi halleri var. Siz neden bu haldesiniz ve neden bu kadar rahatsınız? Nasıl bu kadar rahatsınız?
Şöyle şey yapayım. Biz Mersin'de bu imzacılar olarak bir etkinlik düzenleyelim dedik. Ve etkinliği düzenlerken bu daha önceki benzer bir süreç yaşamış 1402'leri davet edelim. Onların tecrübelerini dinleyelim dedik.
Evet. İşte
Korkut Hoca'yı çağıralım, evet. Alaaddin Hoca'yı çağıralım falan diye konuşurken birisi de dedi ki ya dedim Mehmet Öztürk'tü sanırım. Mehmet Öztürk'ü çağırsanız da dedi. Mehmet Öztürk düşünüyoruz hiç öyle bir hoca bilmiyoruz hiç aklı hiç ismini duymamışız. Kim bu Mehmet Öztürk dedik ya dediler OPET'in kurucusu. Hadi ya 1402'lik işte Mustafa Güler Mersin'in en önemli müteahhitlerindendir. O da 1402'lik memuriyetten şeyi kesildikten sonra ilişkisi kesildikten
geriye
sonra
geriye dönmeyenlerden.
Evet, ticarete atılıyorlar ve şu anda hali vakti yerindeler. Ben de o şeye kapıldım herhalde. burada biz bir şekilde aman işte şey yapalım, yazalım, çizelim, eğitim verelim diye yani onun derdine düşmüşken neticede böyle çok da hani yatlar katlar bir şey yaşamıyoruz. Acaba diyorum sanki bu vesileyle bizim içimizdeki o gizli kalmış girişimci ruhu da keşfedip ondan sonra biz de şöyle güzel bu ölümlü dünyanın nimetlerinden faydalanabilir miyiz diye düşünüyorum herhalde.
Daha az onun okuyup daha şeyle... az yazıp değil mi?
Ha böyle birazcık. niye uğraşacağız öyle sayfalarca okuyup ondan sonra kimsenin okumayacağı şeyler yazmanın da bir alemi yok belki de. Bu kararı kendimiz alamıyorduk. Sağ olsunlar büyüklerimiz.
Vesile oldular.
Bize bu cesareti verecekler. Mecburen şey yapacağız. Bir de yani bir şekilde orada da yazdım. Ne olacak ki? Yani benden neyi alabilirler? Yine yazdığım gibi rektör hoca çağırıp ya çek şu imzanı dediğimde. Yani hocam ben sizden işte bana danışmanlık falan teklif ettiğimde teşekkür etmiştim. Ondan beri de ne bir şey istedim, makam, ünvan falan. Yani umurumda mı sanıyorsunuz dedim. Ben zaten bir şekilde huzurlu bir yaşam istiyorum. Öyle çok bir şeyim yok. O yüzden onun verdiği bir cahil cesareti.
Estağfurullah. Sizin durumunuz özel ama yani babanızı bu Türkiye'nin yıllardır yaşadığı sorun nedeniyle kaybetmişsiniz. Ve burada diyorsunuz ki barış ve barış dediğiniz için de işten atılıyorsunuz. Yani çok böyle çapraşık, insanın kafasını karıştıran, yöneticilerin aslında dönem dönem nasıl meselelere baktıklarını da gösteren çok enteresan bir örnek olarak tarihe de kaydınız geçmiştir eminim.
Ben şimdi 42 yıldır bu bedenle yaşıyorum. Bana hiç ilginç gelmiyor ama tabii ilk tanışanlar Allah Allah enteresan bir adam diyorlardır. Bana yani gerçekten buna şaşkınlık duymak ilginç geliyor. O zaman baktığımda ben... Bunu ilk
hayır şu anlamda söyledim yanlış anlaşılmasın yani sizi anlamaya çalışmaktan ziyade bir dakika abi imzayı attıysa bu da onlardandın deyip evet, devletle evet. İlişini kesmek açısından.
Tabii çünkü biz zaten şeyi ben hep onu sonuçlarda derslerde söylerim biz Türkiye'de tersten bir kırmızı başlıklı kız sendromunun içindeyiz. Yani kırmızı başlıklı kız işte hatırlarsınız biliyorsunuz meşhur öykü babaannesinin kılığına girmiş bir kurt tarafından yeniliyor. Kurdu babaannesi zannediyor. Biz de öyle bir şüpheci ve güvensiz bir toplum olduk ki babaannemizi bile gördüğümüzde acaba kurt mu diye düşünüyoruz. Yani bütün herkes herkesi biliyor. Yani kimsenin kimseyi tanımaya, kimseyi dinlemeye bir şey yok. Herkes herkesi kompartmanlarına koymuş, altına etiketini yazmış. Dolayısıyla o kolaylıklar şey yapıyor. Dolayısıyla da benim hikayemde de beklenecek belki de sonuç böyle çok Allah Allah babamın kanı yerde kalmayacak nidalarını atsam herhalde beklenen bu olurdu. Ama şeyi bir nokta itibariyle görünce yani ben onu da Yeni Sözü diye bir blogda başlamıştık. Orada yazmıştım. O zaman isim kullanmamıştım. Gerçi sonra Ece Temel Kur'an onu köşesine almıştı. Yani şehitler ölmez, babalar ölür demiştim. Yani evet. Orada o hamaseti yapmak kolay ama evet şehitler ölmüyor soyut olarak ama o şehidin annesi için, babası, çocuğu, eşi için hayat bambaşka atmaya başlıyor. Yani. Evet. Ve yani o zaman bundan önceki Cumhuriyet'teki röportajda söylediğim gibi yani ben o resmin, o haber bültenindeki şeyden sonrasını biliyorum. Oradaki o resmi tören bittikten sonra kalan yalnızlığı biliyorum. Şimdi bunu yaşayan babam 80'de öldü. Yani bu 10 yıllardır devam eden ve belki de biz konuşurken o senaryo tekrar şimdi yazıyor. Yani bu iyi bir formül olsaydı şimdiye kadar bunun meyvelerini görüyor olmamız gerekirdi. Bunu değiştirmemiz lazım. Başka türlü bir birlikte yaşama paradigmasına geliştirmemiz gerekiyor herhalde.
Ama bunun için de konuşabilmemiz lazım. Yazan çizenin, aklı erenin ya da ne bileyim bu meseleyle ilgili düşünenin de düşüncesini ifade edebilmesi lazım herhalde değil mi? Şu anda kaybettiğimiz mesele o. Yani o kadar sıkıntılı bir baskıcı hal var ki bu işle ilgili bir yazı yazdığınızda ya da ne bileyim bir dilekçenin altına imza attığınızda işinizi kaybedebileceğiniz bir nokta. Bundan sonra tartışma beklemek biraz herhalde iyimserlik olur.
Evet ama bu insanlık tarihi böyle bu tür darboğazlardan geçiyor ve eninde sonunda da bir şekilde yeniden öyle ortamlarda teneffüs etmeyi becerebiliyoruz. Benim şeyim hani bakınca insanlık tarihi dediğim sinüs eğrisi gibi bu tür bir dipler ve evet. Şeylerle geçiyor. Sadece işte o zaman biraz daha ileriye bakmak ve bugünler geçecek. Şu anda biz kendi bugünün gerçekliği ve paradigmalarını da düşününce umutsuzluğa kapılmaktan başka çare yok. Ama daha büyük bir resme bakınca ya bu iş böyle sürmeyecek. Yani insanların ömürleriyle sınırlı iktidarlar bir şekilde en kötü ihtimalle insanların ömürlerinden sonra tekrar sorgulanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben yine de onu tutmak, o umut artık bir tarlası değilse bile tohumlarını bir yerlerde saklamak gerekiyor. Günü geldiğinde, gelecek, ona sahip çıkalım.
Çok önemli. Evimi satarım, arabamı satarım, yine ben yaşarım diyorsunuz. Var mı bir plan önünüzde? Bir kitap yazma planı var anladığım, yazınızdan bir kitap okuma.
Benim derdim şu anda hangi birini yapacağım derdim. O yüzden şimdi onun şeyini yapıyorum. Ondan mı başlasam, bundan mı başlasam diye. Çok var yani. Olacak bizim işimiz, birçok arkadaşım için çok yakından tanıyorum. Hani böyle küfrederek bir eziyet halinde yaşanan bir iş değil. Keyifle yaptığımız bir iş. Yani kitap okuma, zaten kitap evet. okuyorsunuz ve üstüne maaş veriyorlar. Şimdi onun için sadece illa profesör olayım diye yapmam gerekmiyor ki. Hiç yapmadım da zaten. Şimdi yazarsam da yazmaya devam edeceğiz. Bir şekilde hayat gidecek. Yani biz düşününce mesela bütün bu KYK süreçlerinde bütün ilginin bizde olmasından ben garip bir vicdan azabı duyuyorum. Yani biz işte bir takım ünvanlara sahibiz diye yaşadığımız haksızlığın bu kadar göz önünde olması, ama aynı sebepten mağdur olan diyelim ki öğretmenleri ya da düz kamu memurlarına aynı ilginin gösterilmemesi bile beni mesela birazcık vicdan azabına sürüklüyor. Yani benim gibi kimler var belki hiç adını bilmediğimiz, yani 129, 100 kaç?
140 bine yakın
evet, yani onların içinde ne hikayeler var. Ben bunların içinde en avantajlıyım. Yani dil biliyorum, bir sosyal çevrem var, yapabileceğim bir şeyler var dolayısıyla, ama sadece elinin emeğiyle geçinen ve o emeğin önüne çekilmiş setler varken onlar ne yapacak, onları düşünüyorum. Ve durum buyken aman ben ne yapacağım diye üzüntüye kapılmak bana çok ayıpmış gibi geliyor.
Çok doğru. Çok doğru, çünkü buna ilişkin örnekleri de görüyoruz son dönemde. Gerçekten yani hayatını devam ettirmekte çok güçlük yaşayan, çoluğun çocuğunu okula göndermekte problem yaşayan ve çok ciddi haksızlığa uğradığı ayan beyan ortada olan ve o haksızlığın giderilmesi için de bekleyip umutsuzluğa kapılan birçok insan da var elbette.
Tabii son yani umutsuzluğun en şeyin yani hayatına son veren canımız yerimiz arkadaşlarımız var. Evet. Polis memurları var. Yani
40 kişi civarında da öyle bir kayıp var.
Düşünsenize onları. Onların yanında beni attılar diye ahvah etmek çok ayıp gibi geliyor. Yani ben oturup çeviri yaparım. Ben oturup işte bir şeyler giderim, rehberlik yaparım, proje yaparım, bir şey yaparım. Yani öyle bir yani evimi satarım dediğimde düşünüyorum. Benim evim benim 1,5-2 yıl şey
zaten
yapacak.
Zaten bir yere taşınıyoruz.
Ha yani o yüzden de şimdi kalkıp da hiç de bizim yani en azından benim şeylerine sahip olan insanın kendine acımasına gerek yokmuş gibi geliyor. Ayıp hiçbir şey değilse.
Çok geçmiş olsun diyoruz. Umarız daha iyi şartlarda tekrar konuşuruz. Çok sağ olun. Eyvallah. Doçent Doktor Ulaş Bayraktar. Son kanun hükmüne kararnameyi de görevden alınan akademisyenler arasındaydı Doçent Doktor Ulaş Bayraktar. Durumu biraz daha belki enteresan ve dikkat çekici. 5 yaşında babasını kaybetmişti. Gazetelere verdiği röportajlarda da şehitler ölmez, babalar ölür ifadesi çok dikkat çekmişti. Ayrıca o resmi törenlerden sonra eve gidip yaşadıklarımı ben bilirim diyerek biraz daha insanları o duyguya çekmeye çalışmıştı. Yıllardır devam eden bu meselede artık bir çözüm olsun dediği için de, barış çağrısı yaptığı için de kendi şu anda işinden oldu. İşte 1980'lerden bahsediyor babasını kaybetme yılı olarak. Oradan buraya geldiğinizde 30 sene sonra geldiğimiz nokta bu. Yine de umutsuz değil tabii Ulaş Bayraktar. Yalnız bu kanun hükmünde kararnameler artık acaba yani amacıyla ilgili bir şey yapılıyor mu sorusunu da beraberinde getirdi. Çünkü akademisyenler atılıyor, memuriyetlerine son verilenler var. 15 Temmuz sonrasında memur olanların da memuriyetlerine son veriliyor. Yani böyle bir enteresan durum da var. Onu konuşacağız. Ayrıca televizyonlarda hangi programların yayınlanıp yayınlanmayacağına da artık herhalde kanun hükmünde kararnamelerle karar verilecek. Bakın daha önce söyledim. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi o halle birlikte veriliyor hükümete ve yürütmeye. O halin ilan edilmesinin gerekçesi ise 15 Temmuz. 15 Temmuz'u yaratan ve o kadar insanın ölmesine, sakat kalmasına, yaralanmasına neden olan FETÖ terör örgütüyle mücadele. Gerekçe bu ve bu gerekçeden yola çıkarak televizyonlarda program dizaynına doğru ilerleyen bir süreç. Hatta işte daha önce de seçimlerde televizyonların nasıl program yapacağına ya da tarafsızlığıyla ilgili maddelerin yeniden düzenlenmesinde bu kanun hükmünde kararnameler beraberinde getirmişti. Şimdi de evlilik programları işin içinde. Ama yani bir kanun hükmünde kararnameyle evlilik programlarının yasaklanabileceğinin işareti daha önce Numan Kurtulmuş tarafından verilmişti. Şimdi işte bu kanun hükmünde kararnamede yasaklandı diye ilk yayınlandığında herkes haber haline getirdi. Sonrasında okudukça bir dakika acaba yasaklanıyor mu yasaklanmıyor mu soruları gündemde. Şimdi yasaklanmıyor diyenler de var, yasaklandı diyenler de var. Hatta RTÜK Başkanı bile bu meselede konuştu. Diyor ki hukukçulara incelettiriyorum. Şimdi RTÜK Başkanı'na sormadan bu meselenin yapılmış olma ihtimali var mı? Herhalde söz konusu değil. Biliyordur ama o belki kanun hükmünde kararnameyi o bölümünü yazan hukukçularla şimdi o bölüm ne manaya geldi diyor diye tartışıyor olma ihtimalleri var. Böyle çarpık bir tabloyla karşı karşıyayız. Tam ne olduğunu soralım istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi RTÜK üyesi İsmet Demirdoğan telefon attığımızda. Hoş geldiniz İsmet Demirdoğan.
Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Şimdi işte demin de söyledik, hatta bir akademisyenle de telefon bağlantımız oldu. Her şey bitti, evlilik programlarının bu yasaklanmasını konuşuyoruz gibi bir görüntü olsa bile aslında konuştuğumuz mesele evlilik programlarının bitip bitmemesi değil de bir kanun hükmünde kararnameyle televizyonların nasıl yayın yapılacağına ilişkin düzenleme getiriliyor olması. Bunun açtığı yolun getirebileceği tehlikeler. Biraz bu meseleyi konuşmak istiyorum ama yine de kafada evet, soru işareti var. Bu evlilik programları yasaklandı mı yasaklanmadı mı?
Yani bir kere isterseniz baştan bir tespiti yapalım.
Buyurun.
Biz muhalefete mensup RTÜK üyeleri olarak bu kanun hükmünde kararnamenin ve bundan öncekilerde olduğu gibi ayda bir defa bir RTÜK'le ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkıyor garip bir şekilde.
Evet.
Hiçbir yerinde değiliz. Hiçbir bilgimiz yok. Biz de resmi gazeteden öğreniyoruz bunu.
Bu da enteresanlığın yani, artık herhalde çok, zirve yapmış
evet,
hali.
Zirve noktası. İkincisi yani RTÜK'le ilgili, RTÜK yasasıyla ilgili, yayın alanıyla ilgili eğer bir sorun varsa veya sorunlar varsa bunlar taraflarla oturulur, konuşulur, bir metin üzerinde uzlaşılır ve bir seferde bu RTÜK yasasının aksayan yönleri düzeltilir.
Mecliste.
Ayda bir defa mecliste olmalı tabii ki bu. Hı-hı. Yasa çıkarılmalı. Yani bunun olağanüstü halle ne ilgisi var? Darbeyle ne bağlantısı var? Yani evlilik programlarından mı esinlendi ya da oradan mı haberleşti?
Darbeyi kolaylaştıran, beyni uyuşturarak darbeyi kolaylaştıran bir unsur olarak kabul edilmiş olabilir diye düşünüyorum.
Yani evet, oradan bakınca öyle gözüküyor. Yani. Ya da işte şimdi birazdan içerdiği tehlikelere bakacağız.
Evet.
Şimdi RTÜK yasasında yani şu programlar yapılamaz diye bir düzenleme yapılamıyor, yazılamıyor. İlkeleri belirliyorsunuz. İşte örneğin amaç ve kapsam maddesinde yayınların nasıl olacağı belli. 8. maddede de yayın ilkeleri var. 23-24 tane ilke var orada. İki ayrı da biçim var, format var. Programların nasıl olacağına dair.
Evet.
Şimdi burada 24 ilke var. Siz yeni ilkeler icat ediyorsunuz. Yeni kavramlar icat ediyorsunuz. Yeni yaptırımlar icat ediyorsunuz. Tamam dediniz. Arkadaşlık bulma, işte kişileri bir araya getirme programları yapılamaz. Bu kesin hükümdür. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa 20 defa eğer bu yayını ihlal ederseniz, bu kuralı, 20 defa ihlal ederseniz bir yıl içerisinde 5 gün yayın durdurma veririz. Yani ekran karartmaya geri dönüyoruz. 1999-95'lerde yasaya girmiş, 99'da uygulanmış o yayınımız RTÜK tarafından durdurulmuştur yazılı kara ekranlar dönemi 2002'de son bulmuştu Avrupa Birliği uyum yasalarıyla. O döneme geri dönmüş oluyoruz. Ekran yayınımız durdurulmuştur, ekranımız karartılmıştır.
Şu peki, nedenlerle yasaya aykırı evet, yayın yaptığımız için bilmem ne falan diye böyle
evet, evet, öyle abuk subuk şeyler yazıyor. Yani bu dışarıda nasıl anlaşılır, çağdaş dünyaya nasıl anlatırsınız bunu? O
ayrı mesele. Biz yaşıyoruz ama travmayı. Yani.
Evet. İkincisinde 10 gün durduruyorsunuz. Üçüncüsünde de yayın lisansını iptal ediyorsunuz. Şimdi ben biraz önce baktım. Yani yayın öncesi acaba televizyonlar bu evlilik programlarına son vermişler mi? Vermemişler. Hepsinde yayın devam ediyor.
Ne güzel.
Yapılamaz denmiş. Şimdi kurulun önüne gelecek. Kurul buna bir karar verecek. Bu yasak işte ihlal, birinci ihlal midir? Orada da garip bir şey var. Biz ihlal durumunda yayıncılara para cezası uyguluyorduk. Şimdi uygulayacak mıyız yoksa uyarıyla mı yetineceğiz? O da belli değil. Yani bu yasayı değişikliğini kaleme alanların
kim alıyor bunu?
Çalak kalem yapıldı. Valla başbakanlıkta yapılıyor.
Kim yani bu başbakanlıktaki bir tane memur orada durup bir dakika ben bu evlilik programlarını şu ifadelerle ortadan kaldırabilirim diye düşünecek hali yok herhalde. Rütük yok, bir şekilde teknik olarak buna destek veriyor.
Yani külliyenin hukukçuları çalışıyor bununla ilgili. Ben külliye ifadesini arkadaşlar özellikle bunu kullan dediği için kullanıyorum.
Öyle.
Yani yoksa saray hukukçuları hazırlıyor. Adalet Bakanlığı teknik destek veriyor. Rütük'ün başkanlığı hukukçularıyla beraber bu hazırlığın, bu çalışmanın içinde yer alıyor.
Ama Rütük Başkanı hukukçulara incelettiriyorum diye bir açıklama yapmış. Yani içinde bulunduğu düzenlemeyi belki de yapılmasına katkı verdiği hukukçularla birlikte yeniden mi inceliyor acaba?
Valla herhalde o da ya biz bir şey önerdik ama ne çıktı ben de bir bakayım demiştir herhalde. Yani ne yazdılar diye. Yani şimdi ağır
ya çok trajikomik insan... bir durum değil mi?
Çok. Yani... Anlaşılır, anlatılabilir değil. Öyle ifadeler kullanılmış ki, öyle garip ifadeler yerleştirilmiş ki o yasa metnine, kanunundaki kararnameye. Hani ben nasıl hani adam cinayet mahallinde silahla yakalanmış ceset yerde mahkemeye çıkmış demiş avukatımı istiyorum. Hakim demiş ki ya cinayet mahallinde yakalandın. Silah oradaydı, ceset de oradaydı. Daha avukatın ne diyecek? Valla demiş ben de merak ediyorum avukatımın ne diyeceğini. Şimdi herhalde başkan bizim hukukçular ne diyecek ben de merak ediyorum diye bakıyor.
Evet.
Yani her şey ortada yazılmış. Yapılamaz diye bir kural koymuşsunuz.
Ya bunun bu zaten yapma amacı belli. İşte 3 aydır konuşuluyor. Numan Kurtulmuş bunu söyledi. Kanun hükmünde kararnameyi koyacağız dedi.
Ama sonrasında Numan Kurtulmuş'a hayır yapmayacağız, yasaklamayacağız açıklaması da yaptırıldı. Yani böyle de bir komik durum var.
Evet.
Yani bir şey söyleyeceğim. Yani ben arkadaşlarımızın, bu muhafazakar çevrelerin sözcüsü olan arkadaşların bir muhafazakar ikiyüzlülükle karşı karşıya olduklarını düşünüyorum. Rütük yasasının 8. maddesinde eğer istenirse bu kadın programlarına, kadını aşağılamadan 5 kez program durdurma cezası verilebilir. Ve bu çok caydırıcı olur. Ben bunu kurul toplantısında teklif ettim ama ne yazık ki bir MHP'li üyenin de desteğiyle önerim reddedildi. Eğer benim önerim o günlerde kabul edilmiş olsaydı bu programlara 5'er gün yayın durdurma cezası verilmiş olsaydı, program durdurma verilmiş olsaydı bu programlar isterseniz ya format değişikliğine gideceklerdi ya içeriklerini temizleyeceklerdi ya da hiç son vereceklerdi. Şimdi biz arada bir para cezası veriyoruz. Of amma da çok para cezası verdik diye kamuoyuna açıklama yapıyoruz. Programlar da devam ediyor.
Evet, yani aslında bunu kendi imkanlarınla kendi içinde Rütük çerçevesinde çözüme kavuşturabilecekken şimdi ne yapıyorsun? Kanun hükmüne kararname getiriyorsun. Ve aslında bir yol açıyorsun. Diyorsun ki ben kanun hükmünde kararnameyi çıkartırım. Bir yayını ortadan kaldırabilirim. Başka bir yayınları ortadan kaldırmak için bir yol açabilirim. Yani yarın mesela desibeli şu kadar olan tartışma programlarının yapılması bilmem ne falan diye bir şey gelse ne yapacağız? Yani
ben daha vahimini söyleyeyim. Hani desibelden değil ama. Programlarda, tartışma programlarında, söz programlarında, dizilerde, filmlerde kullanılan ifadeler dolayısıyla ekran karartma, yayın durdurma ve lisans iptali yolunun geniş, keyfi bir şekilde açılmış olduğuna şaşıyorum şimdi.
Şu anda.
Böyle bir madde. Evet, şu anda bütün televizyonlar, bütün yayın dünyası lisanslarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum ki yayın dünyasını muhalif seslere olabildiğine kapatmak, tek canlı yayın yapılmasını sağlamak. Valla herhalde hepsinin TRT olmasını istiyorlar. TRT kanalları gibi olmasını istiyorlar. Çünkü yaptıkları düzenlemede lisans iptaline giden yol Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş değerlerine, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı yayınlar. Bir de ırkçılık yapan yayınlarla teröre destek veren yayınların lisansı iptal edilir biçiminde idi.
Evet.
Sonrasında bir kanun hükmünde kararname çıkardılar garip bir şekilde. Terör örgütlerinin amaçlarına uygun sonuçlar doğurabilecek yayın.
Şimdi şimdi orada bir virgül rica edeceğim. Cumhuriyet Gazetesi yazarları terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütünün işine yarayacak yayın yapmak yaptıkları gerekçesiyle cezaevindeler.
Evet, maalesef.
Yani bu, tam oraya uyan bir bakış bu.
Evet, onu getirdiler. Oradan da lisans iptali var. Şimdi yetmedi. O 24 ilkeye aykırı yayın yapılması durumunda tümüyle lisansların iptal edilmesinin yolu açıldı. Ya şimdi bir insan bir film yayınladınız. Ya şimdi reklama girer mi bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın filmleri içerisinde argolar var. Recep İvedik filmleri, dizileri, Kemal Sunal filmleri. Bunların içerisinde son derece keyifle karşılanan, toplumun hoş gördüğü çeşitli argo ifadeler var. Şimdi Türkiye'nin özelliklerinin bozulmasından dolayı siz ceza veriyorsunuz televizyonlara. 20 defa film yayınladınız, dizi yayınladınız. Gitti sizin lisans.
Evet.
Lisans gitti, gitti. Cinsellik içeren yayınlar müstehcen olamaz demişsiniz. Çocukların fiziki ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen yayınlar. Hakaret, cevap ve düzeltme hakkına uymama. Ya bütün bunları topladığınız zaman bunları niye katarsınız siz lisans iptaline? Siz niye bu kadar yayın dünyasını kumpasın içerisine alıyorsunuz?
Tepesinde kılıçla yayın yapması gibi bir sürece doğru sokuyor.
Evet.
Bu kararnameler ve ondan sonra atılacak her adımı herhalde 4 defa düşünüp 3 defa besmele çekip 5 defa dua edip ondan sonra atacaklar. Çünkü lisans iptali ölüm.
Tabii ölüm. Yani bütün haklarınızı kaybediyorsunuz yani. Ya bir daha da lisans almanız da güç. Çünkü bir ay önce çıkan bir kanun hükmünde kararnameyle lisans alma zorlaştırıldı. Ve güvenlik birimlerinin denetiminden geçmiş olmaya bağlandı. Yani 99'da bir güvenlik sertifikası alma zorunluluğu getirilmişti. Biz de iletişim özgürlüğünü savunan, düşünceyi açıklama özgürlüğünün sonuna kadar açılmasını isteyen insanlar olarak buna karşı çıkmıştık. Ve şimdi siz güvenlik sertifikasının arkasından dolanarak yeniden getirdiniz. Ya benim şaşırdığım bir şey daha var. Ben onu söylemek istiyorum.
Buyurun.
Yani bir kere RTÜK yasasında böyle her ay bir değişiklik yapılmaz. Bunun olağanüstü halle ilgisi yok. Oturursunuz, toplu bir şekilde yaparsınız. Demek ki yani bir entelektüel birikimleri yok, bir hazırlıkları yok, bir ajandaları yok. Aklıma geldi, yaptım bölümüne geçmiş vaziyette. Ve siz düşünceyi açıklama alanını dizayn ediyorsunuz bu mantaliteyle.
Peki bunun değişme şansı var mı?
Valla değiştirmek zorundalar. Bu ifadeler çok muğlak. Yayıncılar burada yayın yapamaz. Cesaret isteyecek bir noktaya gidiyoruz. Bakın şimdi koruyucu semboller var.
Evet.
RTÜK bunu akıllı işaretler olarak Türkiye'ye sundu. Ve ya, uygulanıyor da +7, +13, +18 diye gidiyor.
Evet.
Şimdi koruyucu sembolleri koyduğunuzda işte çocuklar izlemesin diyorsunuz +7'de.
Evet.
Ve onları çocukların izlemeyeceği saate koyuyorsunuz. Şimdi koruyucu sembol içerse dahi yayınlanamaz diye bir kural getirdiler. Hadi buyurun şimdi. Şimdi televizyonda şiddet içeren yani polisiye diziler var.
Evet.
Şiddetin daniskası var orada.
Evet. Tarih dizileri var işte.
Tarih dizileri var evet.
Cumhurbaşkanı çok beğenerek izliyor. Orada da var yani sağlam şiddet var mesela. Diriliş Ertuğrul'dan bahsediyorum.
Evet,
ya da şimdi terörle mücadele çerçevesinde yeni bir furya başladı. Oralarda ben görüyorum yani izliyorum.
Bence evet her televizyon kanalında sanki kurgulanmış her birine bir görev verilmiş gibi.
Tesadüfen aynı anda akıllarına gelmiş 3 televizyon kanalında birden gelen dizilerden bahsediyoruz.
Ve şiddetin zirve yaptığı diziler bunlar. İnsanlar izlemekten korkuyor. Çatışma, ölüm, kan.
Yasak mı şimdi yani onlar?
Şimdi aslında koruyucu sembol içerse dahi yayınlanamaz diyorsunuz. Koruyucu sembolleri bile kaldırdınız. Ya şimdi prezervatif reklamına ceza yazılan bir ülkeden söz ediyoruz. Prezervatif reklamı artı 18 olmalı, gece yarısından sonra yayınlanabilir diye televizyon kanallarına ceza verildi bu ülkede.
Evet.
Şimdi prezervatif reklamından ne ülkersiniz? Saat 11'de yayınlanmış. Gece yarısı yayınlansın. Şimdi koruyucu sembol bile içerse reklam bile yayınlanamayacak. Şimdi öpüşmeye süre koymaya kalkan bir yapıdan söz ediyoruz. Şehvetli öpüşme olarak algılıyor. Öpüşme sahnesi çok uzun sürdü. Hadi ceza verilmiş seçen. E şimdi bunu koruyucu sembolle gece yarısından sonraya attınız. E ne yapacaksınız? Koruyucu sembol
olsa bile yayınlanamaz diyorsan bu sefer?
Abi bunların hiçbirinin yayınlanmaması gerekiyor. Yani televizyonlar hiçbir şey yayınlayamaz noktaya doğru itilmiş vaziyette. Böylesine bir mantalite olamaz. Böyle bunu uygulayamazsınız.
Ama yani o zaman kağıt üstünde duracak ve belli yerlerde uygulanacak, belli yerlerde uygulanmayacak diye anlıyorum ben
vallahi,
bunu.
Vallahi yani etkin belirli gruplar tarafından, güç odakları tarafından himaye edilen, himaye mazhar olmuş bir kuruluş değilseniz RTÜKİT'te size bu maddelerden, bu fıkralardan, bu
istediği
cezayı verir. Sizin nefesinizi keser açıkçası. Ki yapabilir bunu, radyo ve televizyonlarda böyle gider. Ama buna içlerinde hukukçu olmayan bir heyet karar verecek. Subjektif değerlendirme. Şimdi terör örgütlerinin amacına uygun sonuçlar doğuracak yayın yapmak diye, hadi buyurun.
Ya zaten
geleneklere, örf ve adetlere aykırı. Yani bunların hepsi izafi kavramlar.
Evet.
Bunların yani içini dolduramazsınız.
Vallahi nasıl yürüyecek bilmiyorum. İçimizi kararttınız İsmet Demirdöğen. Onu söyleyebilirim. Allah size kolaylık versin. Bilmiyorum. O çatı altında durup da nasıl bu işlerle uğraşacaksınız onu da anlayamadım. Yani hiçbir haber de verilmeden böyle düzenlemeler getirilip önünüze geldiğinde nasıl karar vereceksiniz buna? O da çok garip bir şey değil mi?
Çok garip. O gece yarısı kanun hükmünde kararname yayınlandı. O gecenin geç ilerleyen vaktinde incelemeye başladım. Gün boyu inceledim. Bu sabah bu sembollerle ilgili bölümü buldum. Daha lisanslarla ilgili bölüm var. Türkiye'den, yurt dışından Türkiye'ye yayın yapan televizyonlara TürkSat'tan frekans alma yolu kapatıldı. Ya Türkiye'den lisans alacaksınız ya yayın yapmayacaksınız ya da başka bu uydulardan yapacaksınız. En yaygını Türk uydusu.
Evet.
Şimdi Avrupa sınır ötesi yayın sözleşmesine aykırı bir durum bu. Avrupa yayın ötesi, sınır ötesi yayın sözleşmesi üye devletlerin verdiği lisanslara bağlı olarak yapılan yayınların engellenememesi hükmünü içeriyor. Yani siz bunu da tanımlıyorsunuz. Yani bu neresinden bakarsanız
nereden tutarsan elinde kalıyor değil mi? Ne?
Kalıyor.
Öyle
kalıyor,
bir durum var. Kalıyor. İsmet Demir'den.
Ne yazık ki kötü bir durum.
Evet, çok kötü bir durum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler her ne kadar bizim içimizi kararsa da sonuç itibariyle gerçektir. Buna yapacak bir şey yok. Çok sağ olun. Umarız düzelir.
Yani bu hakikaten düşünceyi açıklama alanının tümüyle kontrol altına alınması ve çok demokrasi dışı tarzlarda idare edilen ülkelere özgü düzenlemeler bunlar. Umarım bunlar yanlışlık görülür ve vazgeçilir.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi biz televizyonda yapmıyoruz bu yayını. Radyo yayınımız var ama aynı zamanda YouTube üzerinden de yapıyoruz. Ve buradan gelen sorular var. Gökhan Bora diyor ki, devlet hükümet televizyon kanallarından elini çekmezse televizyonlar 10 yıla kadar batarlar. Alternatif medya gelişir. Alternatif medya ne yazık ki televizyonlardan daha kirli yayın yapıyor diyor. Bu tespitin bir bölümüne katılıyorum ama devam edeceğim. YouTube'dan dolayı mahvolmuş bir nesil var. Bunun sonlandırılması için insanların tekrar televizyonlara yönlenmesi lazım ancak televizyonlara dediğim gibi devletin, hükümetin müdahale etmemesi lazım. İkisi bir arada olmuyor maalesef. Gökhan Bora, şimdi devlet televizyonları ve radyoları bu alınan son kararlarla birlikte biraz daha kontrol altında tutmanın formüllerini arıyor diyebiliriz. Referandum öncesinde gazetelere, gazetecilere yaklaşım zaten herkesin malumu. Şimdi referandum sonrasında yeni bir süreç var. AK Parti'de neler olduğunu aktaracağım size. 2019 yılında hem AK Parti için hem muhalifler için hayati öneme sahip bir seçim süreci de yaşanacak. Yine referanduma giden süreçte televizyonların muhaliflere yaklaşımları ortada. O zaman bu yasaklar da yoktu. Şimdi bu yasaklarla beraber önümüzdeki dönem nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu göreceğiz. O çıkacak, ortaya çıkacak olan tablo muhtemelen alternatif yayınların da daha fazlalaşmasını, daha da çoğalmasını ve orada yelpazenin genişlemesini beraberinde getirecek. Elbette hem televizyonlarda hem radyolarda hem alternatif medyada kirli yayınlar söz konusu ama kullanıcıların bilinçlenmesinden başka çare yok. YouTube'dan mahvolmuş bir nesil varsa ondan mahvolmasını sağlayacak bir eğitim düzeyini en azından aile içinde hepimizin sağlaması ama alternatif medyaya da kapımızı kapatmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda eğer YouTube'da olmasaydı, Periskop'ta olmasaydı, referandum sürecinden de eğer düşünürsek TRT'ye ana muhalefet partisi liderinin bir kez çıkabildiği tek kanalda yayınlanan bir röportajının olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan defalarca çıktılar TRT'ye. Bütün televizyon kanallarında ortak yayınlar yapıldı. Muhalefet partisinin genel başkanı TRT'ye, kamu televizyonuna bir defa çıkabildi. O da TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ortak yayında değildi. Onun için bu alternatif medyaya olan ihtiyacın artacağını, insanların bilgilenmek için bu alternatif medyayla birlikte hareket edeceğini söyleyebiliriz. Şimdi kanun hükmünde kararnameleri konuşuyoruz. Ne yaptık? Bir, akademisyenler cephesine baktık. İki, RTÜK yasasında yapılan değişiklikler yine kanun hükmünde kararnamelerde. Niye bu mecliste tartışılmaz? Niye mecliste tartışılarak yapılmaz? Bütünüyle ayrı bir konu. 15 Temmuz'la bağlantısı nedir? Niye 15 Temmuz'la bağlantılı OHAL kapsamı çerçevesinde alınan yetkiyle bu düzenlemeler yapılır? Bu sorunun da yanıtı yok. Bu soruyu soracak bir zemin de söz konusu değil. Ama öyle oldu ve bitti. Düzelmezse yürümez diyor RTÜK üyesi. Bakalım düzelecek mi, yürüyecek mi? Ama aynı kanun hükmünde kararnameyi de hakimler savcılara ilişkin de bir takım kararlar vardı. Askerlere ilişkin de. Hem hakimler savcılar için söyleyelim hem de askerler için 15 Temmuz sonrasında göreve getirilen bir takım askerler 15 Temmuz sonrasında Adalet Bakanlığı'nın yaptığı sınavlarla alınan hakim ve savcılar da ihraç edilenler listesindeydi. Yani bu iş nasıl oluyor sorusunun yanıtı lazım bize. Son dönemde Adalet Bakanlığı'nın o uygulamalarını mercek altında tutan Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Barış Yarkadaş şu anda telefon attığımızda ona soralım, onun fikrini alalım istedik. Barış Yarkadaş hoş geldiniz.
İyi yayınlar diliyorum. Herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı da bu vesileyle bir kez daha kutluyorum Yavuz.
Teşekkür ederiz. Siz de alanlardaydınız. Birazdan o 1 Mayıs'la ilgili de birkaç cümle konuşmak isteriz ama son hafta özellikle verdiğiniz bilgilerle bu hakim ve savcıların AK Parti teşkilatından hukukçularla, hukukçuların hakim ve savcı yapıldığına ilişkin tespitleriniz ve buna ilişkin örnekleriniz vardı. Bunlar Adalet Bakanlığı tarafından tepki gördü. Şimdi yeni kanun hükmünde kararnameyle 15 Temmuz sonrasında göreve alınan hakim ve savcıların yine ihraç edildiklerini görüyoruz. Ne oluyor bununla? Nasıl bakalım? Nasıl değerlendirelim Barış arkadaş?
Evet, istersen sondan başlayalım. Cumartesi gecesi yayınlanan kanun hükmünde kararname ile 123 stajyer hakim ihraç edildi.
Evet.
Yani henüz hakim yapılmamış ancak hakimlik yazılı sınavını, sözlü sınavını geçmiş, hakim adayı olarak stajyer olarak görev yapan 123 kişi ihraç edildi. Bu kişiler 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bu göreve atanmışlardı. Tabii burada iki sorun
yani
var.
Yani sınavları 15 Temmuz'dan sonra yapıldı, güvenlik kayıtlarının 15 Temmuz'dan sonra
tabii ki
bakıldı.
Güvenlik soruşturmaları yapıldı, mülakattan geçtiler ve en önemlisi Yavuz Oğan, üzerinde belki de durmamız gereken şey o. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde, Evrensel'de bir günde bugün evet, benim açıklamam yer almış ama tabii sayfanın darlığından belki arkadaşlarımız o kısmı koyamadılar. Hı hı. Sizin radyonuz aracılığıyla söyleyelim. Bu 123 hakimin referansları kimler oldu? Eğer bu hakim adayları FETÖ'cüyse bu sınavları nasıl geçtiler? İki, eğer bu adaylar sınavı geçtiyse bu kişilere kimler referans oldu? Herkes bilir ki Barış Yarkadaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğu için verdiği referansla hiç kimseyi hakim yapmazlar. Kimlere hakim yapıyorlar? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin referans olduğu kişileri hakim yapıyorlar ya da hakim adayı yapıyorlar.
Burada peki, hiç şüphe yok değil mi? Yani rasyonel ki, bir yazılı, rasyonel bir sınav, rasyonel bir mülakat söz konusu değil diyorsunuz.
Değil. Neden değil? Bak şimdi dün beni bir hakim adayı aradı. Kendisiyle buluştuk ve şunu söyledi. Yazılı sınavda bu 123 kişinin dışında evet, 1341 kişi alındı ya hani geçen haftadan evet, beri söylüyorum evet, bunların evet, 1000 kişisi AKP'li diye. Yazılı sınavda bu hakim adayı 82 puan alıyor. Hı hı. Ama sözlü sınava girdiğinde sadece ve sadece AKP'li olmadığı için, AKP'den herhangi bir referans getiremediği için eleniyor. E şimdi düşünün bu kişi 10 yıldır avukat, tüm şartları yerine getirmiş, sınavı birincilikle bitirmiş ya da ikincilikle bitirmiş ya da ilk 10'a girmiş. Çünkü 82 yüksek bir puan ama buna rağmen yazılı sınavda 50 alan kişiler sözlü sınavı geçip hakim oluyor. 82 puan alan 10 yıllık avukat güya sözlü sınavı geçemiyor. Çünkü sözlü sınavı geçebilmeniz için AKP'den...
Yani ne sorduklarını söylüyor mu Barış? Ben
mesela 367 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Örneğin.
Diyor
367
mesela,
meselesi var ya.
Evet.
Mesela 367 ile ilgili...
Bizi dinleyenlere aktaralım. Cumhurbaşkanının seçilmesiyle ilgili 2007'de yaşanan kriz o. Evet.
Mülakatta soruluyor. Siz eğer 367 bir hukuk garabetidir derseniz
evet,
o zaman hakim olmayı hakim olmaya bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Yok 367 zorunluluğu anayasanın bir gereğidir derseniz zaten size eyvallah güle güle artık bir daha hakim olabilme şansınız yok.
Peki.
Tabii hı hı, referanslar nereden geliyor? Referanslar AKP milletvekillerinden, il başkanlarından, bakanlardan, saraydan geliyor. Hı hı. Şimdi son atanan bu 123 kişiyi bir kenara bırakalım.
Evet.
Son atanan 1341 kişinin bininin ya da 1100'ünün neredeyse AKP'li olduğunu biliyoruz. Örneğin Hacer Alan, Melih Gökçek'in avukatı, Ceyda Bozdağ, AKP Edirne Merkez İlçe Başkan Yardımcısı. Keza diğer isimlere de bakıyorum.
Cemil örneğin, Doğan Öz var mesela senin verdiğin tabii, isimlerden. Eşi AKP Tokat Merkez İlçe
Tokat
Yöneticisi diyorsun.
Tokat Merkez İlçe Yöneticisi, Mersin'de milletvekili adayı var. Aday
o da enteresan. Hakan mesela, Akbal. Hakan Akbal'dan bahsediyorsun. Mersin'de milletvekili adayı.
Milletvekili adayı. Örneğin Behice Çavuşoğlu var. Hanımefendi Giresun'da avukat. Giresun'da 3 kez avukatlıktan dolayı, yaptığı meslekten dolayı vergi rekortmeni olmuş ama şu an hakimlik sınavını geçmiş. Ben Giresun'u özellikle mercek altına aldım. Giresun'dan Yavuz
evet,
10 avukat hakimlik sınavına girmiş. Hı hı. Yani bu 24 Nisan'da açıklanan, sonuçları açıklanan sınava. Hı hı. 10 avukatın 9'u sözlü sınavını geçmiş ve hakim olmaya hak kazanmış. Behice Hanım'la birlikte. Bu 10 avukatın 9'u da AKP üyesi. 9'u da AKP yöneticisi. Örneğin Balıkesir İvrindi'de bir karı koca var. Eşi Balıkesir İvrindi'nin ilçe başkanı, kendisi kadın kollarında yönetici ve ikisi de şu anda sözlü sınavını geçerek hakim olmaya hak kazandı. Bunun gibi yüzlerce isim var. Bu nedir? Bu partili hakim döneminin başlamasıdır ve parti devletinin inşasında yeni bir adımdır. Partili hakimlik adaletin ölümü demektir aslında. Ben bunu geçen gün de söyledim. Şimdi düşünün, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi var. Cumhurbaşkanına hakaret suçlarını içeriyor.
Evet.
Yarın bir gazeteci, bir yurttaş bu atanan, yeni atanan 1000-1100 hakimden birinin önüne düştüğünde o hakim Allah aşkına nasıl karar verecek? Ya daha dün partiden gelmiş, rozetini çıkartıp çıkartmadığı belli değil. Seçim otobüsünden inmiş, hakimlik kürsüsüne geçmiş. Bu kişinin siz adil bir karar verebileceğini düşünüyor musunuz?
Barış arkadaş, benim üstünde durduğum mesele biraz daha yani elbette siyasetçi olarak sizin bakış açınız da önemli ama acaba hak ederek bu sınavı kazandı mı? Acaba burada bir pozitif ayrımcılık yapıldı mı? Sizin sesiniz gitti Barış arkadaş. Yok yine gitti.
Şimdi duyabiliyor musun?
Evet şimdi biraz daha iyi.
Bunu da sordum.
Yok yine gitti Barış arkadaş.
Bir saniye.
Evet. Bekliyoruz. Çünkü burada kritik olan şu. AK Parti'nin ilçe yöneticisi olabilir. Sınava girer. Gerçekten hakkıyla hakimlik de yapabilir. Ama acaba AK Parti'nin bir yöneticisi olduğu gerekçesiyle ona sınavlarda pozitif ayrımcılık yapıldı mı? Ya da bu kadar çok AK Parti teşkilatı referansı olan isim nasıl oluyor da aynı anda sınavı kazanabiliyor da başka isimler bu sınavı tam olarak kazanamıyorlar ya da mülakatta eleniyorlar, daha doğrusu yazılı sınavı kazanıyor. Ya buradaki ayrım çok önemli. Tam bunu konuşuyorduk Barış arkadaş. Buyur. Barış. Barış arkadaş.
Evet, duyuyor musun Yavuz?
Evet, şimdi duyuyorum. Buyur.
Şimdi Yavuz, senin bu sorduğun soruyu ben Adalet Bakanı'na da sordum.
Evet.
Ve dedim ki, bakın bu seçimlere şüphe düşmüştür. Hı. Bu seçimlere gölge düşmüştür. 1341 hakim adayının 1100'ünün, 1200'ünün AKP üyesi, AKP yöneticisi olması kamuoyu, vicdanını yaraladı. Gelin bir şey yapın dedik. Nedir o? Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının puanlarını açıklayın. Açıklayın. Bu kişiler yazılı sınavda ne kadar puan aldı?
Sözlü ne
mülakatlarda, kadar aldı? Mülakatlarda hangi soruları bildiler ve hangi cevapları verdiler? Koyun bunları ortaya internet sitesine.
Evet.
Biz de o zaman diyelim ki evet kardeşim, adam AKP'nin ilçe yöneticisi ama hakikaten tüm soruları yapmış. Sözlüde de hakikaten bütün sorulara hukuk nosyonu çerçevesinde cevap vermiş. Adamın hakkıdır. Biz
de öbürleri de verememiş, onun için alınmamış.
Şimdi ama bak şimdi. Şöyle bir şey oluyor. Siz AKP ilçe yöneticisiniz. Sizin hakim yapılabilmeniz için önce mevzuat değiştiriliyor. Sen dedin ya Barış arkadaş, Adalet Bakanlığı tepki gösterdi. Adalet, evet, Bakanlığı bana yazılı bir açıklama yaptı.
Evet,
ve şunu söyledi. Efendim, alınan tüm hakimler mevzuata uygun alınmıştır.
Evet.
Sorun zaten tam da burada başlıyor. Mevzuat değiştirildi. Hı hı. Önceden nasıldı? 15 Temmuz öncesinde sizin hakim olabilmeniz için yazılı sınavda en az 70 puan almanız gerekiyordu.
Evet.
Ne yaptılar?
57.
15 Temmuz sonrası bir kanun hükmünde kararname çıkardılar ve bu kanun hükmünde kararname ile yazılı sınavındaki 70 puanlık barajı kaldırdılar. Artık 30 puan alan da yazılı sınavı geçebiliyor. 50 alan, 52 alan herkes geçebiliyor. Şimdi puan baraj sistemi kaldırıldığında sınava giren hemen hemen herkes neredeyse yazılı sınavı geçmiş oluyor. Çünkü AKP'li ilçe yöneticilerinin sınavı geçebilmesi için barajın kaldırılması lazımdı. Barajı kaldırdılar. Nerede elemeleri yapıyorlar? Sözlüde. Örneğin bak, bir hakim adayı aradı beni. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra.
Evet.
Çok üzgün bir sesle şunu anlattı. Bize dedi, çeşitli sorular sordular hukukla ilgili. Örneğin Anayasa Mahkemesi'nin yapısı nasıl oluşur? Örnek olarak söylüyorum.
Evet.
Bazı dava örneklerinden şu konuda ne düşünüyorsunuz diye sordular. 5 kişiydik salonda diyor. Çünkü mülakatta 5 ya da 7 kişi alınıyor. Hı hı. Dördümüz bir konu üzerinde uzlaştığımızı gördük. Yani örneğin, örnek olarak söylüyorum. Türkiye'de idam cezası var mıdır? Bunu bir hakim adayına sorduğunda ne der? Hayır, yoktur.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Dört hakim adayı da bu konuyla ilgili düşüncelerini söylüyor. Beşinci kişi ne diyor biliyor musun? Ben de bu arkadaşlarla aynı fikirdeyim diyor konu üzerine.
Evet.
Peki ne oluyor? Konu üzerine görüşlerini bildiren, görüşlerini detaylı anlatan, hukuki terimlerle açıklamalar yapan dört kişi eleniyor. Ben bu arkadaşlarla aynı fikirdeyim diyen beşinci kişi sözlü sınavı geçiyor. Allah aşkına şimdi burada bir adaletten, bir objektiflikten bahsedebilir misiniz?
Peki.
Beyefendi tenezzül edip soruya cevap bile vermiyor.
O rahatmış.
O kadar emin ki kazanacağında.
Evet, kendini garantiye
çünkü
almış.
AKP, çünkü kendisi AKP ilçe yöneticisi.
Şimdi
bu ya, kadar açık ve net aslında Yavuz Selçuk.
Anladım. Aslında bu işin bir işareti öğretmen alımları sırasında yaşanmadı mı? Milli Eğitim Bakanlığı bir sınav sonrasında araya mülakat koydu ve öğretmen alımlarını mülakatla yapınca öğretmenlere
şimdi,
yılbaşını, Noel Baba'yı ve başka bir takım soruları sorup
reis kimdir diye reis sordular.
Kimdir
hatırlayın
diye sorulmuştu,
reis
evet.
Kimdir diye.
Ve şimdi, biz bak, aslında biz bunun sıkıntısını düşün. Yaşayıp da KPSS'yi getirmedik mi Türkiye'ye? Asıl mesele bu ya. Yani.
Tabii KPSS aslında fiilen kaldırıldı şu an.
Şu anda yok, evet.
Bak aslında fiilen kaldırıldı. Örneğin Adalet Bakanı'nın özel kalem müdürü Muhammed Sait Pamukçu. Kendisi Adalet Bakanı'nın bir numaralı bürokratı, özel kalem müdürü, her gün iç içe bütün bürokratların Adalet Bakanı'yla görüşmesini sağlayan, o trafiği sağlayan kişi. Muhammed Sait Pamukçu bir avukat ama şu anda hakim. Ne yapmış peki Muhammed Sait Pamukçu? Yazılı sınavdan kaç puan aldığını bilmiyoruz çünkü açıklanmıyor ısrarla. sözlü sınavı geçerek hakim olma hakkını kazanmış. E peki yani nasıl oldu da kendi düzenlediği ya da kendi ya çalıştığı kurumunun düzenlediği savun? Şunu söylüyoruz.
Niye açıklamıyorlar? Yani sınav sonuçlarını açıklasınlar.
Örneğin Danıştay Başkanı'nın kızı Gonca Hatinoğlu. Kendisi biliyorsun daha önce sarayda çalışıyordu.
Evet.
Başbakanlık kadrosundan sarayın avukatları arasına alındı. Gonca Hanım'ın eşi sarayı inşa eden Rönesans Anonim şirketinin üst düzey yöneticisi olarak göreve başlatıldı. Gonca Hanım'ın annesi Danıştay Başkanı. Ama biz Gonca Hanım'ın bu sınavlardan kaç puan aldığını, sözlü mülakatta hangi soruyu, hangi cevapları verdiğini bir türlü öğrenemiyoruz. E şimdi her tarafından baktığınızda hukuki garabet. Karı koca hakim atanıyor. Trabzon İl Başkan Yardımcısı Bayram Bey var, hakim olarak atanıyor. Balıkesir İvrindi AKP ilçe başkanı ve eşi hakim olarak atanıyor. Behice Çavuşoğlu hakim olarak atanıyor. Kendisi AKP Giresun Kadın Kolları Başkanı.
Anladım. Örnekler çok ama dediğim gibi işaret biraz öğretmenler
zamanında oldu. Yüzlerce isim verebilirim. Buradaki sıkıntı şu. Bu sınav sonuçları açıklanmalıdır. Açıklanmadığı takdirde üzerinde şaibe ve gölge olacaktır. Bence şaibeli bir atamadır. Zaten biz bunu mahkemeye giderek bu sınavların iptal edilmesini istedik. Hem yazılı sınavların hem sözlü sınavın iptal edilmesini istedik. Birkaç gün içinde bunu mahkeme değerlendirmek zorunda. Onun da takipçisi olacağız. Ama şunu söyleyelim. Bu atamalar kesinlikle ve kesinlikle adil atamalar değildir. Bu atamalarda adalet yoktur. Bu atamalarda liyakat sistemi kaldırılmış. Partizan olmak yeterli sayılmıştır.
Barış arkadaş.
Artık yurttaşlar ne yazık ki partili hakimlerin önüne çıkacak.
Barış arkadaş, kaç aday katılmış yazılı sınava? Malumatın var mı o konuda? Beni duyabiliyor musun Barış arkadaş? Barış arkadaş. Arkadaşlar bir bakın, önemli çünkü bu. Hem kaç hakim adayının bu sınavlara katılmış olduğunu soracağız kendisine. Hem de tabii biraz Albatros'la ilgili de konuşmak istiyoruz. Büyükçekmece'de bir yeşil alan, büyük CHP'li belediye başkanı tarafından satıldı. Rezidans, otel ve benzeri bir takım inşaatlar yapılacak orada. Belediye başkanı geçen hafta yayınımıza konuk olmuştu. Orada sorduğumuz sorulardan pek de hoşlanmamıştı. Hatta yayında yarım bırakmıştı ama. Şimdi Barış, bu konuyla ilgili son sorum olsun da.
Evet.
Kaç aday katıldı, malumatın var mı bu konuyla ilgili diye sormak istemiştim.
4000'e yakın hakim adayı
4000.
Koşulları uyduğu için bu sınava başvurdu. 1341 kişi alındı. Aslında 1500 kişinin alacağı söylenmişti. Belli ki 1500 AKP'li avukat bulamamışlar. Onun için 1341'de kalmışlar. Ve şu anda hala 200'ün üzerinde hakim ihtiyacı var.
Var, ona ama ilişkin belki yeni çalışmayı.
Evet, belli ki sadece 1300 ve yakın AKP'li avukat bulabildiler koşulları uyan. Peki. Çünkü en az 5 yıl avukatlık yapmış olması gerekiyor bu sınavda.
Evet.
Herhalde bir 200 avukat daha bulabilseler tamamını alacaklardı. AKP'li olmayan hiç kimseyi almadılar. Belki içlerinde 1-2 MHP'li vardır. 5-10 anca MHP'li vardır. O da son bu yakınlaşmalarından dolayı vardır. Ama onun dışında listeyi gerçekten alt alta koyduğunda İsimleri ben kaç gündür yayınlıyorum biliyorsun. Çarşamba günü bir kısmını daha yayınlayacağım. Örneğin bunların içinde bir bakana takipsizlik veren savcı da var. Hakim yapılmış, hakimlik sınavına girmiş. Yani o kadar çok AKP'li isim var ki AKP'li olmayan hiç kimseyi hakim olarak atamamışlar.
Çarpıcı
bu
bir
korkutucu,
tablo.
Bu korkutucu bir gerçek.
Çarpıcı bir
normalde tablo. Medyanın günlerce bu konuyu işlemesi, itiraz etmesi gerekir ama ne yazık ki birkaç gazetenin ve birkaç televizyonun dışında hiç kimse hayati önemdeki bu konuya eğilmedi. Bunu CHP'nin
ya bunun aslında Adalet Bakanı'na ciddi bir şekilde sorulması, o sınav
ilgili,
sonuçlarının açıklanması partimiz, için bir kamuoyu baskısının yaratılması çok önemli.
Bununla ilgili partimiz gereken adımları atacak. Muhtemelen bir gen soru verecek partimiz bu konuyla
önemli.
İlgili. Onunla ilgili de evet çalışma yapılıyor. Çünkü bu parti devletinin inşasının bir aşamasıdır. Bu şu demektir, herhangi bir partiye üye olmayan, ya iktidar partisine yakın durmayan bir yurttaşın bu ülkede yaşama şansı dahi bırakılmıyor.
Barış
yani
Vaktin.
İnsanlar mecbur mu iktidar partisine, CHP'ye, MHP'ye üye olmayı? İnsanlar bir partiye üye olmadan da yaşayabilirler, yaşamak isterler. Ama bu gelin illa yaşamak istiyorsanız benim partime üye olun, benim partime hizmet edin. Benim
mesajıdır diyorsun.
Şimdi iş bulursunuzdur. Bir diğer korkutucu mesaj da muhaliflere yönelik gözdağıdır. 1341 partili hakimin atanması muhaliflerin her konuşmasını, her dile getireceği sözü en az 5 kez daha düşünmesini de beraberinde getirir.
Barış arkadaş, şimdi vaktimiz de daraldı. Bir mesele var bizim özellikle üstünde durduğumuz, Albatros. Konuyla çok alakası yok ama şimdi biz AK Parti'nin yaptığı bütün icraatları çok rahat sorguluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette biz gazeteci olarak bu işi yapmakla yükümlüyüz. Cuma evet. günü bütün İstanbul milletvekillerine çağrıda bulunmuştum. Neden susuyorsunuz? Bir yeşil alan, belediyeye ait olan bir yeşil alan. Rezidans yapılıyor, otel yapılıyor. Belediye başkanı yaptım kardeşim diyor, meseleyi kapatıyor. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir tek Ali Şeker'le konuşma imkanımız oldu. Ben karşıyım demişti. Senin görüşünü almak isteriz. Nedir durum? Niye mesela çok bununla ilgili bir şey yapılamıyor? Lütfen kısaca lazım, evet.
Kısaca dediğim şundan, sen vaktimiz az olduğu
evet, evet,
için
aynen, aynen,
öyle
aynen.
söyledim. Aynen. Bununla ilgili milletvekillerimiz rahatsızlıklarını zaten dile getirmişlerdi. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün geldi, milletvekillerimizin katıldığı bir toplantıda konuştu. Planları getirdi, o alanla ilgili bütün dokümanları getirdi ve inşaat yapılacak yerin yeşil alanla hiçbir ilgisinin olmadığını, yeşil alana uzak olduğunu bize anlattı. Orada planlarla ve buna ilişkin milletvekillerimiz, bu 2-3 ay önceki bir toplantıydı. Hı hı. Kafalarındaki tüm soruları sordular.
İkna oldunuz mu? Siz de ikna
şöyle mı? Şimdi bölgedeki milletvekili arkadaşlarımız o alanın yeşil alan içinde olmadığını, yeşil alanın arkasında kalan, uzakta hı hı. kalan bir kısım olduğunu ve zaten ta Özal döneminden beri imara açıldığını ama hiçbir belediye başkanının o günden bugüne hı hı. bu arsaya inşaat yaptırabildiğini
yaptıramadığını söyledi.
Yaptıramadığını, hı-hı. özür dilerim. O kadar hı-hı. biraz da yoruldum, kusura bakmayın.
Tabii,
bu 1
Mayıs'tan evet,
dolayı.
Evet, evet.
Yaptıramadığını söylediler. Burada genel başkanımız da bu konuyla ilgili Hasan Akgün'ü Ankara'ya çağırdı. Kendisinden bu konuyla ilgili briefing aldı. İl başkanımız özel olarak ilgilendi ve geçen gün ben kendisini Fox TV'de de İsmail Küçükkaya'nın programında da izledim.
Evet.
Belediye başkanımızın söylediği şey şu: orası yeşil alan değil, ben tek bir ağaç kestirmeyeceğim, orası çorak bir alan ve zaten planlarda da imara
biz de, açık biz de burada görüyoruz. Canlı yayında kendisiyle konuştuk. Hı. O canlı yayında konuşurken biraz da gerildi. Şunun için, orada bir itiraz var buna. Hem milletvekillerinden hı. var, hem başka bir takım alanlardan var. İşte Çevre Mühendisleri Odası birazdan konuğumuz olacak, dava aha, açmış. Evet. Yeşil bir alan var, yeşil ve yeşillendirme imkanı olan bir alan. Ben buraya rezidans yapacağım diye tutturan bir başkan, buna itiraz eden bir seçmen ama orada mesela halka sorma yöntemini de hiçbir şekilde kabul etmeyen, ben seçimde yetkiyi aldım, 5 sene sonra ben zaten gideceğim diyen
yok,
ve referandum yani döneminde Hasan, de bunu eleştiren CHP'nin bir belediye başkanı var.
Hasan Akgün halkla inatlaşmaya girecek kadar saf bir siyasetçi değildir. 25 senedir bildiğim kadarıyla orada belediye başkanı.
Evet,
belediye
o da başkan enteresan.
Yardımcılığından
evet.
bugüne kadar geliyor. Halkla inatlaşmaz ama kendisinin ısrarla bize söylediği şey şu: orası bir yeşil alan değil, bu şekilde çarpıtılıyor. Hiçbir şekilde yeşil alanla bir ilgisi yok
ya,
diyor.
Ya belediyenin ama, arsası ama yeşil bir alan, boş bir alan. Belediye
yarın,
onu mesela herkese...
Ankara'da. Hı hı. Yarın Ankara'da milletvekillerimiz tekrar toplanacaklar. Çarşamba sabahı da kapalı bir toplantımız olacak. Burada ben sizin de bu eleştirilerinizi ve medyanın da eleştirilerini yeniden gündeme getireceğim ve konuyla ilgili genel başkan yardımcımızın da bize yeniden bir bilgi vermesini isteyeceğim. Çünkü bu konu hakikaten eğer anlatıldığı gibi bir yeşil alan ortadan kaldırılıyorsa bizim kesinlikle kabul edebileceğimiz
ya bir boş bir değil. Alanı boş bir yani. Alanı ağaçlandırıp oradaki halkın imkanına sunmak da bir faaliyettir. Boş bir alana Suud Yemen ve işte bilmem kim ortaklığıyla ve belediyenin sponsoruyla rezidans yapmak da bir faaliyettir.
Belediye başkanının bize ısrarla söylediği şey şu: burası bir yeşil alan değil. Yeşil alanın denizin uzağında, atıl bir yer, ve kesinlikle tek bir ağaç bile kesilmeyecek, tek bir ağacın bile kesileceği bir yer değil dedik.
Barış ya, anladım. Söylüyorum. Beraber bir gidelim.
Gideceğim. Ben de beraber.
Beraber gidelim Barış arkadaş, İstanbul'dayken bir dolanmamız lazım.
Hiç kimse halkla inatlaşamaz, hiç kimse halka rağmen peki de bir şey yapamaz. Ben Hasan Akgül'ün de böyle bir hataya düşeceğini sanmıyorum çünkü çok deneyimli bir siyasetçi, yaklaşık.
Evet biz yayında gördük ne kadar deneyimli olduğunu. Biraz yani ya tahammülü biraz sıkıntılı oldu. Bizi takip edenler gayet iyi biliyorlar. Yine de ilgine çok teşekkür ediyoruz Barış arkadaş. Sağ olasın. Yine takip edeceğiz elbette meseleyi. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Barış arkadaşla şu Albatros meselesinde konuştuk. Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda da bu gündeme gelecek dedi. Elbette gelecek ve konuşulacak. Konuşulmadan bu meselenin biteceğine ihtimal vermiyoruz. Bu arada bu iş için hukuki yolları deneyen isimler de var. Hukuki yolları derken yani zaten satış gerçekleşmiş ama bu satışın iptali için başvuran Çevre Mühendisleri Odası. Odanın başkanı Baran Bozoğlu telefon attığımızda Albatros arazisinin satışı için iptal başvurusu yapan. Baran Bozoğlu hoş geldiniz.
Merhaba Yavuz Bey.
Merhabalar.
Sizin ve radyonuzdaki değerli emekçi arkadaşlarının bayramını kutluyorum.
Çok teşekkür ederiz. Biz de 1 Mayıs'ınızı kutlarız. Şimdi CHP milletvekili Barış arkadaşla da konuştuk. Biz CHP'lilerle mümkün olduğu kadar konuşmaya çalışıyoruz. Bu Albatros'un üzerine rezidans, alışveriş merkezi şu bu falan yapacağım diye tutturan bir belediye başkanı var. Buna itiraz eden bir takım kesimler var ki belediye başkanına göre 3 kişi. O 3 kişiden biri sizsiniz anladığım kadarıyla. Neyine itiraz ediyorsunuz? Nasıl bir başvuru yaptınız? Vaktimiz de dar. Buyurun, söz sizde.
Teşekkür ederim. 3 kişiden birisi ben miyim bilmiyorum ama ben kişisel olarak itiraz etmiyorum. Ben bir kurumun başkanı olarak, Çevre Mühendisliği Odası'nın başkanı olarak yaptığımız çalışmayı kamuoyuyla paylaştım. Sanırım belediye başkanı oradaki başka bir çıkar ilişkili grubundan söz ediyor. Fox TV'deki yerine ben o şekilde anladım. Hı hı. Şimdi şöyle, tabii ki burada bizim şu anda herhangi bir dava açmamız söz konusu değil açıkçası. Çünkü gündeme düştüğü anda basın mensuplarının temas kurması sonucunda buraya dair inceleme yapacağımızı, ülkenin bütün yeşil alanlara sahip çıktığımız gibi eğer burada da bir hukuksuzluk, yanlışlık ve aynı zamanda çevreyi ve doğayı tahrip eden, kentlerin yaşam alanlarını daraltan bir karar varsa eğer, bu konuda teknik incelememizi yapıp ardından da gerekli hukuki süreçleri yürüteceğimizi duyurduk. Buna dair çalışmamızı yapıyoruz. Ama çok fazla şey söylendi. Biliyorsunuz parkın satılmadı, arkadaki alan bir ihale yapıldı, yapılmadı gibi birçok şey tartışıldı. Bunlara dair bir hukuk çerçevesinde bütün bilgileri, belgeleri...
O bölgeyi biliyor musunuz Baran Bey?
Efendim?
O bölgeyi biliyorsunuz değil mi, yani satışın yapıldığı?
Yani şöyle, aslında durum şu Yavuz Bey, sizin de söylediğiniz gibi vurguladığınız aslında çok net, çok basit bir şey. Bunun için mühendis olmaya da herhangi bir teknik bilgiye falan da gerek yok. Burası bir belediyeye ait, kamuya ait bir alan. Bundan bahsediyoruz. Ve bir parkın kenarında, yolun karşısında olabilir, hiç fark etmez. Denizin ortası bile olabilir. Bir ada da olabilir burası, hiç önemli değil. Burası kamuya ait, belediyeye ait bir alan. Ve İstanbulluların, büyükçekmecelilerin, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşlar, hatta dünyadaki yaşayan bütün insanların yeşil alana ihtiyacı var.
Evet.
Özellikle İstanbul'un ciddi bir kentleşme problemi olduğunu biliyoruz. Göç yoğun olduğunu biliyoruz. Hava kirliliği...
Yani bir AVM'ye daha değil, biraz daha fazla yeşile ihtiyacı var. Yani
bir insan olarak, bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak, bir insan olarak her şeyden önce artık AVM istemiyoruz. Artık otellerden, betonlarımızdan, hava kirliliğinden bıktık. Artık hasta olmak istemiyoruz. Yeşil alanlar istiyoruz. Gerçekten de bebeklerimizin bebek arabasıyla yürüyebileceğimiz, ayağımızı atarak ulaşabileceğimiz alanlar istiyoruz. Ben neden arabamla mesire alanlara gitmek zorunda kalayım ki? Neden İstanbullular yanı başlarında olan bir yeşil alana ulaşma şansını ellerine alalım ki? Bundan daha büyük bir rant olabilir mi? Yani yurttaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkını savunan, yeşil alana ulaşma hakkını savunan daha büyük bir... Bizim rant anlayışımız bu. Rant olacaksa halkın yararına, doğanın yararına, kentli yaşamın yararına...
Ya fazla yeşil göz mü çıkartır? Bu orayı da boş bırakıver yani,
zaten
ne olur ki?
Zaten ya bu sadece dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, AK Parti'nin veya başka partilerin meselesi değil.
Aynen.
Bütün siyasi partilerin aynı hataya düştüğünü şimdiden söyleyebilirim size. Ben bana da gittim, HDP Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları da bundan gördüm. 2 yıl önce gözlemledim. Çok büyük hataları vardı. Van Gölü'nün mahvolduğunu da orada biz ortaya koyduk. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir belediyenin verdiği kararı değiştiriyoruz. daha önce Melih Gökçe'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ODTÜ yolunda yapmasını da ağaçları kes. Orası da kamusal alandı.
Evet.
Orayı da itirazımızı bulunduk. Yani
ama zaten burada parti değil ki mesele. Burada parti değil, icraat üzerinden iş yapıyoruz. Sonuçta onlar yönetenler, biz yönetilenleriz ve yönetirken benim de isteğim var, talebim var, arzum var, eleştirim var. Evet.
Yaşayan insanların yeşile en yakın yerde ulaşması, doğaya ulaşması çok önemli, çok değerli. İstanbul'un zaten bittiğini, tükendiğini bu anlamda, ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını sadece bizler söylüyoruz, Cumhurbaşkanımız bile söylüyor.
Tabii.
Yani bu kadar açık olan bir durum varken, ya biz de burayı yeşil tutacağız, ağaçlandıracağız ve Büyükçekmece'ye böyle değer katacağız denilse, inanın çok daha fazla insan şimdi bunu alkışlıyor olacaktı. Çok daha büyük bir kazanç, çok daha büyük bir değer olmuş olacaktı. Asıl mesele aslında bu. Yani işin başka boyutları, siyasi çatışmaları, işte rant kaygıları, ihale süreçlerine girmiş, alamamış şirketler, alanlar falan, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey insanların sağlıklı kentlerde yaşaması ve yeşil ulaşması. Burası bir kamu alanı olduğu için, kamu alanı olduğu için, belediyenin ortasında olan bir alan olduğu için de orayı yeşillendirme, insanların bu alanlara ulaşabilmesini sağlama, İstanbullular için bir cazibe merkezi haline getirme şansı varken, şu anda zaten birbirinin aynısı olan beton yığınına dönmüş, tüketimin tavan yaptığı, ciddi problemlerin yaşandığı AVM'leri veya işte otelleri, ki otellerde biliyorsunuz bizler kalamayacağız veya Büyükçekmece'liler kalamayacak, çünkü pahalı oteller olacak, değeri rantı yüksek olduğu için. Yani bir alanı siz kamudan alıyorsunuz ve tüketime vermeyi tercih ediyoruz. Elbette ki bir belediye başkanı, belediye tabii ki de para kazanmayı dert edecek. Ama o bölgenin daha önce yeşil alan olduğunu fotoğraflarda zaten çok net görebiliyorsunuz. Mahallenin muhtarı bile bunu söylüyor. Evet. Yaptığı açıklamalarda. Yani Peyderbi orası zaten satılmak üzerine, ağaçların yok edildiği. Geçen yıllarda da orada bir takım inşaat araçlarının girip çıktığını ve insanların protesto ettiğini zaten herkes çok iyi biliyor. Yani kimse kimseyi bu anlamda farklı bilgiler vermeye çalışmasına gerek yok. Bu bir tercihtir. Büyükçekmece Belediyesi Başkanı buraya otel yapmayı ve AVM yapmayı tercih ediyor. Biz de diyoruz ki bu ülkenin vatandaşları olarak ve mühendisler olarak buraya beton yığını yapmak yerine gelin, İstanbul'un en çok ihtiyacı olan yeşil alanları arttıralım. Değeri böyle katalım kente. Çünkü biliyorsunuz dünyada artık yavaş şehirler kavramı
oluyor. Evet, evet.
Gelişmek yerine yavaşlayan, huzurun olduğu şehirler kavramı koyuyor. Geçici Büyükçekmece Belediye Başkanı da bunu tercih ettiydi. Ama dediğim gibi bizim yapacağımız teknik çalışma sonrasında hukuken burayı nasıl yeşil olarak tekrar tutabiliriz'in çabasını göstereceğiz kuşkusuz bütün İstanbullular için.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için, değerlendirmeleriniz için. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu ile konuştuk. Hala yasal olarak ne yapabiliriz bunu araştırıyoruz ama eğer bir yeşil alan varsa buraya inşaat yapacağım diye tutturmanın da manası yok. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey yeşil alandır diyor. Şimdi yorumlar var. Yorumlar hepsini okuyacağım. Bana ilişkin eleştiriler de var. Bu belediye başkanının süresi dolduktan sonra AKP'ye geçecek. Adamda öyle bir görünüm var diyor. Tepkileri bile aynen AKP'lilerin tepkisi gibi. Biraz doğrusu ben de öyle bir andırdığını gördüm. Şener Akpınar, cevabınızı aldınız mı? Siz ikna olmamış olabilirsiniz. Demek ki soru sorduğunuz her milletvekilinin bu konuda bir düşüncesi oluyormuş. O halde hepsinin ismini saymaya gerek yokmuş diyor. O isim saymamın nedeni o milletvekillerini daha önce arayıp böyle bir konuda konuşamayacaklarını sormak. Bu konuda konuşmayacaklarını söylemesi üzerine o isimleri tek tek saydım. Buldukça da sormaya devam edeceğim. Cevap da almak tabii ki amacım o. Yani üzüm yemeye çalışıyoruz, bağcı dövmeye değil. Biz Barış arkadaşa güveniyoruz. Eğer kendisi ikna olmuşsa biz ne ikna olmuş olacağız diyor Gökhan Bora. Bence kimseye güvenmeyin. Kendi hislerinize, kendi gözlemlerinize güvenin. Gidin bakın doğru mu yanlış mı siz karar verin. Gereğinden fazla takıldım bu konuya diyor bana bir arkadaşımız da. Dostça bir eleştiri sadece. Aldık, kabul ettik. Ama takıldığımız mesele şu. Eğer bir AK Partili belediye bugün İstanbul'da benzer bir yöntemi uyguluyor ve bir ihaleye çıkıyor olsaydı, Cumhuriyet Halk Partililer, demokratlar, sol görüşlüler tümü ortalığı ayağa kaldırırlardı. Sosyal medya buna ilişkin yorumlardan geçirmezdi. CHP'li bir belediye olduğu için bunu görmezden gelmeyi içime sindiremiyorum. Mesele bu biraz. bir büyük çekmeceli olarak belediye başkanının doğru konuştuğuna inanmıyorum diyen de Zeynel Tuna. O görüşte olan başka isimler de var. Birçok yorum var. Yorumlardan bir bölümü sizlere aktarmış olduğum ve programın sonuna geldik. Aslında AK Parti'nin yol haritasına ilişkin de bilgi verecektik. Biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bahsedecektik. Onları da yarına bırakalım ve Cem Karaca'yla veda edelim size. 1 Mayıs marşıyla. Yarın saat 17.30'da burada olacağız. Siz de bizimle beraber olun. Bir de bunu izle.com adresine girin. Oradan YouTube kaydını bulabilirsiniz. Ayrıca görüşlerinizi, eleştirilerinizi Twitter ve Facebook'tan Yavuz Ohan adresine iletebilirsiniz diyelim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hayat gelir bizde ve her yerde.